Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Hicr suresinin 85. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Allah izin verirse bugün bu sureyi bitirmiş olacağız. Estaizu billah. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile yarattık. Yani batıl, boş, oyun olsun diye değil. Ve inne sa'ate atiyetun fasfahu saffal cemil. Muhakkak olan şudur ki kıyamet gelecektir, gelicidir. Artık sen onlara şimdilik güzel muamelede bulun. Hilimle, yumuşak bir üslupla muamelede bulun. Yüz çevireceksen de yumuşak bir üslupla yüz çevir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığına dikkat çekiyor. Buradaki bilhak ifadesi hak ile yarattık gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri. Yani her biri yerli yerince yaratılmış, olması gerektiği şekilde var kılınmış ve rastgele olmamış. Boşuna olmamış, oyun olsun diye de yaratılmamış. Bir bu anlamda kullanılmıştır demiştir müfessirlerimiz. Bir de adaletle ve insafla yaratılmıştır. Biz adalet üzere yarattık her şeyi. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demek. Yani her bir şey olması gerektiği şekilde yaratılmıştır. Olması gerektiği zamanda ve zeminde her şey planlı, takdir edilmiş bir şekilde yaratılmıştır. Alemde rastgelelik yoktur. Her şey belli bir plan dahilinde, ilahi bir plan dahilinde yapılmaktadır, yaratılmaktadır ve hayatlarını, varlıklarını sürdürmektedir. Alemin varlığından şüphe etmek ya da alemin varlığını yok farz etmek burada adeta bir şekilde reddedilmiş oluyor. Bunun için Rabbin varlıktaki hikmetini görmeye çalışmak, firaset ve basireti açarak şu alemde ama bir şekilde, yani kalp gözü kör bir şekilde dolaşmamak icap ediyor. Ve her bir varlığın varoluş hikmetini kavramaya yönelik adeta bizi teşvik ediyor bu ayet-i kerime. Yerde, gökte ne varsa, yer ve göklerin kendisi ve içindekileri, her biri bir maksada matuf yaratılmış. Her birinin bir fonksiyonu var. Bir vazifesi var belki. Bildiğimiz, bilmediğimiz. İnsanoğlunun bildikleri, bilmediklerinin yanında bir hiç mesabesinde esasen. Kula düşen her bir varlıktaki işaretleri, hikmetleri, ibretleri çözmeye çalışmak. Yok farz etmek, inkar etmek, görmezden gelmek insana yakışmayan bir davranış. Zira Allah bu alemi kavrayabilecek nitelikte bir takım istidatlarla, kabiliyetlerle bizi, yani insanı donatmış. Akletme özelliği, yeni yeni bilgilere ulaşma özelliği, ilham alma özelliği, feraset ve basiretle bakıldığında nice nice kapıların ve pencerelerin açılması gerçeği, bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda aleme, yani yaratılmışlara rastgele bakmak ya da görmezden gelmek, üstlerinden geçip gitmek mümin insanın yapacağı bir şey değil. Bu ancak gönülleri inkarla kapanmış, gözlerine perde inmiş, kulakları hakikate karşı tıkalı bir takım gafillerin, kafirlerin ve benzeri kimselerin düşeceği bir durum. Fakat Allah'tan haberli olan, Allah'a imanı olan ve yaratılan her şeyin işte hak üzere yaratıldığını bilen müminlerin hassas bir yürekle, uyanık bir akılla, diri bir akılla, idrakle, basiretle ve firasetle bir hayat sürmeleri gerekiyor. Ve Rabbimiz saat diye ifade ettiği kıyametin mutlaka geliyor olduğunu, geleceğini hem de ansızın gelivereceğini ima ediyor. Bize haber veriyor. Mutlaka bu olacak buyuruyor. Kıyamete saat denmesini bazı müfessirlerimiz her an olabilme ihtimalinden dolayı ona saat denmiş. O beklenen an, öyle diyelim. Beklenen an gelecektir demektir bu. Ve inne saate le atiye. Madem ki kıyamet gelecektir, fasfahı safhal cemil, o zaman sen olan hadiselere gayet güzel bir şekilde yaklaş, hoşgörüyle bakmaya çalış ya da eğer birilerine kızacaksan, gazap edeceksen bile orada hilm ile davran, rıfk ile davran. Çünkü aldırmaya değmez, ciddiye almaya gerek yok. Zira kıyamet gelecek. Kıyamette zerrelerin hesabı yapılacak. Bu dünyada herkesle tartışarak, herkesle dövüşerek, herkesle cengü cidal ederek hayatını zehir etme. Hak ve hakikat neyse onu beyan et. Anlayan, ibret alan sana yaklaşır, senden istifade eder. Anlamayana da üzülme. Onun ileri geri konuşmalarına da aldırma. Geç git demek bu aslında. Fısfahı safhal cemil, güzelce geç git. Bazısını affederek, bazısını görmezden gelerek, bazısına belki gülüp geçerek, bazılarının sözlerini ve fiillerini, sana karşı incitici davranışlarını bile gerekiyorsa çöpe atarak yoluna devam et demek. Fasfahı safhal cemil. Zira ebedi bir hayat olan ahiret hayatı gelecek ve o hayatta herkes yaptığının karşılığını bulacak. Madem ki böyle bir gerçek vardır, o zaman bu dünyada her şeyin cezasını vermeye kalkışmanın pek de bir büyük bir anlamı olmayacaktır. Evet, toplumun düzenini bozan, yeri ve göğü fesada veren, insanların haklarını çiğneyen zalimlere dur demeli, fesatçıların fesadına olabildiğince engel olmalı. Bunun için ceza vermek gerekiyorsa hukuki anlamda düzen içerisinde cezalarını da vermeli, terbiye maksatlı, yola getirme maksatlı, engelleyici suça, fesada, fitneye karşı engelleyici tedbirler alınmalı. Fakat şahsımıza karşı yapılan bir takım incitici davranışlara karşı da her birine cevap vermek gerekmeyebilir. Kimilerine cevap verirsiniz laftan anlayana. Ama laftan anlamayana inatla, inkarla, böyle bodoslama argo tabirle üzerinize gelen kimselerle cengü cidal edip, harbe tutuşup adeta şahsi anlamda kendini meşgul etmeye değmez demek istiyor Yüce Rabbimiz. Cahillerden yüz çevir şeklindeki birçok ayet esasen bu manayı da verir. Sana o kaba saba insanlar ağır sözler söylediklerinde ya da onlarla karşılaştığında selam de geç. Boş şeylerle meşgul olma. Laftan anlamayan insanlarla çok böyle didişme demektir. Fasfahı safhal cemil. İnne rabbeke huvel hallâgul alîm. Muhakkak ki senin Rabbin o var ya işte, o muhteşem bir yaratıcı, her şeyi yaratan o ve her şeyi bilen de o. Yani senin her şeyi bilen, her şeyi yaratan bir Rabbin var. Madem ki sürekli her an yaratabilmek kabiliyetine sahip, yaratma gücüne sahip ve her şeyi bilen bir Rabbin var, bu şuur sende var olduğu sürece sen bu safh-ı cemil diye ifade edilen zalimlere, kafirlere ve müşriklere karşı o tavrında böyle bir olgunluğu, vakarı her zaman koruyabilirsin demektir. Burada aynı zamanda şöyle bir hususa da işaret vardır buyuruyor müfessirlerimiz. Senin Rabbin çok çok yaratandır ve her şeyi çok iyi bilendir. Sanki burada şöyle denilmek isteniyor. Sana karşı ya da Allah'tan gelen vahiylere karşı, mesajlara karşı haddini bilmez şekilde tavır alan, sataşan, yalanlayan, inkar eden kavimler, kimseler var ya, onlar yok olurlar. Allah yeni yeni insanlar, yeni yeni efendim kimseler yaratır. Onların yerine yeni yeni topluluklar getirir. Bundan da endişen olmasın anlamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok özel ve güzel bir teselli vardır demişlerdir. Hakikatte de öyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın davetine karşı çıkan nice babalar göçmüş gitmiş, onların oğullarından öyle güzel nesiller gelmiş ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davası uğruna mallarını, canlarını, sahip oldukları her şeyi feda eden bir nesil gelmiş. Tarih boyunca da inkarcı kavimler helak edilmiş, onların yerine daha farklı kavimler yaratılmıştır. Cenab-ı Hak yenilerini getirmeye her zaman kadirdir. Öyleyse hiçbir topluluk dava sahibi müminleri yolundan çevirememeli. Toplumların günaha aşırı dalmaları, düşmanlıkta aşırıya gitmeleri müminleri ümitsizliğe düşürmemeli. Rabbimiz bu mesajları sık sık bize değişik vesilelerle verir. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Andolsun biz sana tekrarlanan yediği ve büyük bir Kur'an'ı verdik. Ya Rabbimiz öyle buyuruyor. Celalim hakkı için sana o tekrarlanan yediği ve büyük bir azamete sahip olan Kur'an gibi bir kitap verdik. Burada Yüce Rabbimiz ant olsun ki celalim hakkı için diye yeminle başlaması verilen şeyin ne kadar büyük, ne kadar şerefli, ne kadar azametli olduğunu gösteriyor. Peki bu tekrarlanan yedi nedir? Müfessirlerimizin en çok belki zorlandığı, tefsir ederken açıklamakta zorlandığı hususlardan birisi budur. Seb'an minel metani. Şöyle genelde iki mana üzerinde duruluyor. Tekrarlanan yediden kasıt diyorlar ki bu Fatiha suresidir. Çünkü Fatiha suresi 7 ayetten oluşmuştur ve en çok tekrarlanan sure de odur. O 7 ayettir. Her namazda okunması bazı mezheplere göre vacip, bazı mezheplere göre farzdır. O Fatiha okunmadığı zaman kimi mezhepler Şafii mezhebi gibi mesela o namazı sahih görmezler, namaz olmaz derler. Hanefilere göre de vaciptir. Yani aslında farz gibidir. Onlara göre de öyledir. Fatihasız namaz olmaz buyurur aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fatiha suresi de bu yönüyle tekrarlanan bir suredir. Esasen burada metani kelimesi Metani kelimesi katmanlı, kat kat anlamı da vardır. İkili ve dürülü anlamı da vardır. Öyle olunca o ikili manasından yola çıkarak bazı alimlerimiz o yedi ayetten müteşekkil Fatiha'yı açıklarken onda hem Cenab-ı Hakk'a sena var, yani övgü var, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamdolsun Rahman ve Rahim olan bütün alemlerin Rabbi Allah'a derken bir övgü var, bir de dua var, müminlerin duası var. Böyle bir ikili surenin duruşu var derler. Ve daha başka manalar da verilir burada. Yani o tekrarlanan yediden kasıt Fatiha suresidir derler. Bazı alimler de tekrarlanan yedi ya da o buradaki mesani kelimesini övgü anlamına gelen bir kelimeden çoğul olarak görürler. O övgülerden müteşekkil yediyi sana verdik şeklinde anlarlar. Burada da zaten hem Fatiha suresinde bir övgü vardır. Bir bunu kastederler. Bir de buradaki yediden kasıt Kur'an-ı Kerim'in ilk yedi uzun suresi kastedilmiştir derler. İşte Bakara suresi, Âl-i İmran suresi, Nisa suresi, Maide suresi, Araf suresi, En'am suresi ve Enfal ve Berae suresiyle beraber o yedi sure. Burada da birçok vaaz-ı nasihat, kıssa, birçok mana tekrar tekrar verildiği için bu ilk yedi surenin özellikle burada dikkat çekildiği, bu yedi sureye dikkat çekildiği ifade edilir. Hulasa bu verilen, o tekrarlanan ya da övgüler içinde bolca bulunan, tekrarlanan yedi sureden neyin kastedildiği noktasında böyle bir farklı iki görüş var. Bazıları da şöyle mana verirler. Biz böyle ikili bir anlam örgüsü bulunan, mana örgüsü bulunan, bir görünen mana, bir de onun zemininde ancak tedebbürle, tefekkürle, basiretle belki anlaşılabilecek manalardan müteşekkil biz sana yediyi verdik tarzında bir tefsirde vardır. Belki müfessirlerimizin hemen hemen büyük çoğunluğunun kabul ettiği buradaki yediden kastın Fatiha suresi olduğunu kabul etmek işi daha anlaşılır kılıyor diyebiliriz. Hem biz bu yediyi verdik hem de büyük bir Kur'an verdik sana. Okunan, hem de daima okunan ve çok şerefli, azametli, şerefi yüksek bir Kur'an verdik. Böyle bir kitap verdik. Fatiha suresine özellikle dikkat çekilmiş oluyor. Tabii o da Kur'an'ın içinde bir sure. Ona ayrıca dikkat çekilmiş oluyor. Bazıları Fatiha suresinin hem Mekke'de hem Medine'de indirilir. İki defa indiğini söyleyerek de o buradaki mesani kelimesinin o ikili, o tekrarlanan o yediyi bu şekilde izah ederler. Hani iki defa sana nazil olan sure var ya diye anlamaya çalışırlar. Yüce Rabbimiz Habibi Edibine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu iki büyük nimeti, yani Kur'an-ı Azim'i ve Fatiha suresinin ikramını bahsettikten sonra وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Peygamberimize hitaben yine Rabbimiz kendilerine, yani bir takım insanlara, bir takım gruplara, bir takım dünyevi metalar verdiğimiz gruplara, onlara gözünü dikme. Yani bir takım insanlara, ki bunlar kafirler olur, müşrikler olur, Yahudiler olur, Hristiyanlar olur, kendilerini biz dünyevi nimetler bakımından bir takım nimetlerle donatmışızdır, göndermişizdir imtihan kastıyla. Bu sınıflara diyor Yüce Rabbimiz, bunlara verdiğimiz nimetlere göz dikme. Yani onları çok çok önemseme. Gözün takılı kalmasın. Gönlünü meşgul etme onlarla. Ve onlar için de üzülme. Yani onlar niye iman etmiyorlar? Niye bu verilen nimetlerin hakkını vermiyorlar? Şükretmiyorlar. İman etselerdi onlar bu nimetlerle ne güzel hayırlar yaparlardı anlamında bir takım düşüncelerle kendini de mahzun etme. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Sen onları üzerine böyle bir hüzünle kapılma. Hüzün bürümesin seni. Çünkü rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye iman etmiyorlar diye bazen uzun uzun kendini hırpalar ve adeta kendini helak edecek derecede böylesi konuma düştüğü olurdu. Cenab-ı Hak da onu bu konumdan, bu halden uzaklaştırmak, böyle bir şey yapmasına gerek olmadığını ifade etmek üzere bu tür uyarılarda bulunuyor. Burada da böyle bir uyarı var. وَخْفِلْ جَنَاهَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Sen müminlere karşı kanatlarını, şefkat ve rahmet kanatlarını sen onlar üzerine indir. Onlara karşı daha sıcak, daha kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı davranmaya devam et. وَخْفِلْ جَنَاهَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Kanatlarını onlar üzerine indir. Nasıl böyle bir pilişleri olan bir anne tavuğun yavrularını tehlikelere karşı korumak istediği zaman kanatlarının altına onları alıyor. Ey Nebi Zişan, sen de sana iman eden, Allah'tan gelene iman eden o müminlere karşı hem onları kötülüklerden korumak hem de onları daha iyi görüp gözetmek ve yetiştirmek maksatlı sen onlar üzerine yoğunlaş. Onlar üzerine bütün himmetini teksif et. Sana kulak vermeyen, seni inkar eden, seni yalanlayana tamam hakikati söyle, hakikati açıkla, tebliğini yap ve fakat artık ondan sonrasını dert edinme demek istiyor bu ayet-i kerime. Zaman zaman insan, bazen hizmet yapmak isteyen kimselerde ortaya çıkar bu. Bir takım varlıklı insanlara karşı biraz daha fazla ilgi göstermek istersiniz ki niyetiniz aslında onların belki varlıklarına tamahınızdan, isteğinizden kaynaklanmaz da dersiniz ki bunlar imkanlı şahsiyetler. Bunlarda mal mülk var, iktidar var, bir takım şeyler var. Bunlar eğer hizmete omuz verirlerse çok büyük işler yaparız gibi. Bazen etrafımızdaki bulunan, size samimi olarak yanınızda ekip olan kimseleri unutur. Böylesi ağniya yani zenginlere ya da varlıklı kimselere, makam şöhret sahibi kimselere yöneldiğiniz olur. Bu tabii olarak insanın fıtratında var olan bir şey esasen. Ya da şöyle diyelim, zaman zaman böylesi bir gaflete düştüğümüz de olur. Bütün nimetlerin hazinesinin Allah katında olduğunu bazen unuturuz. Bazen güç ve kudretin Cenab-ı Hak'ta olduğunu, o bize yardım ederse her işin kolaylaşacağını, yardımını keserse istediğimiz kadar imkanımız olsun hiçbir şey yapamayacağımız gerçeğini unuturuz bazen. Unuturuz ve gözümüzü varlıklı kimselere, imkanlı kimselere, şöhretli kimselere doğru çevirmeye başlar, etrafımızı unuturuz. Böylesi davranışların özellikle hak davanın savunucularına asla yakışmayacağını Cenab-ı Hak burada ikaz ediyor. Esasen Kur'an-ı Azimüşşan bir terbiye kitabı. Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahsında kıyamete kadar gelecek olan tüm müminleri, tüm dava sahiplerini, hizmet erlerini, uyarıcı tavsiyeler de Hazreti Peygamber'in şahsında bütün ümmete verilmiş oluyor. Bu da her birimiz için büyük bir ibret. İmkanlı insanla yol yürüme isteği başlangıçta masum ve tabii gibi görünse de hakikatte demek ki Yüce Rabbimizin razı olmadığı bir bakış açısı. Elbette O nevi insanlar, varlıklı insanlar, imkanlı insanlar hizmete omuz verirlerse elbette yeni yeni Cenab-ı Hakk'ın hizmete bereket vereceğini, fırsatlar açacağını söyleyebiliriz. Ancak burada sanki yapılması istenmeyen şey onlarla hiç ilgilenmemek değil. Mutlaka ilgilen, mutlaka davet et, hak ve hakikati onlara duyur, çağır. Seninle beraber hak ve hakikat davasında omuz vermelerini kendilerinden iste. Ama gözünü de tamamen onlara, gözünü ve gönlünü tamamen onlara bağlama. Bunu kastediyoruz ayet-i kerime. Gözünü ve gönlünü o varlıklı insanların imkanlarına bağlama. Sen sana tabi olan, sana inanan kimselere yoğunlaş. Esas yoğunluğun onun üzerine olsun. Demek ki etrafınızdaki insanlara yoğunlaşmazsanız, hep başka başka imkanlar aramanın derdine daha çok düşerseniz, Allah size bereket vermiyor. Allah size fütuhat nasip etmiyor. Allah size yardım etmiyor. Bu noktada hem etrafınızdaki insanları küstürüyorsunuz, soğutuyorsunuz, onları adeta bir şekilde küçük görüyorsunuz. Bütün bunlar esasen küçük gibi görünen büyük günahlar, büyük suçlar, büyük yanlış, daha doğrusu bakış açıları. Bundan kurtulmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Cenab-ı Hak böyle dava uğruna yol yürüyenlere çok ciddi bir uyarıda bulunmuş oluyor. Ve yine bu ayetle ilgili müfessirlerimiz bir önceki ayetle de irtibat kurarak şöyle demiş oluyorlar. Biz sana Kur'an gibi bir nimet vermişken, biz sana Fatiha gibi o yedi tekrarlanan yedi ayetten müteşekkil bir ulvi sure vermişken, bunlar çok yüce nimetlerken, bu nimetleri küçük görüp ya da bu nimetleri ihmal edip, eğer bir takım kendilerine nimet verdiğimiz kimselere imrenerek bakacak olursan, bu doğru olmaz anlamında da bir uyarıdır demişlerdir. Bu konuyla ilgili bir takım hadisler de vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'la yetinmeyen, Allah kendisine Kur'an'ı verdiği halde Kur'an ilmini, Kur'an bereketini, Kur'an'a bir şekilde sahip olma gibi bir imkanı verdiği halde insan bunu küçük görür de daha başka nimetlerin peşine düşerse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bizim sünnetimiz, bizim yolumuz üzere değildir böylesi insanlar diye de uyarır. Buhari'de rivayet edilen hadis-i şerifte, Kitab-ı Tevhid kitabının 44. hadisinde Buhari'nin, Efendimizin böyle bir uyarısı var. Yani Kur'an gibi bir nimet, İslam gibi bir nimet, iman gibi bir nimet sende varken, eğer sen bunu küçük görür de zenginliği büyük görürsen, bir takım dünyevi menfaatleri daha ulvi, daha yüce görürsen, bu senin bahtsızlığının, idraksizliğinin, firaset ve basiret yoksunu oluşunun bir işaretidir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yine İbn-i Kesir bu ayetin sebebi nüzulü, yani iniş sebebi olarak şöyle bir rivayetten bahseder. Ebu Rafi radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün bir misafir gelmişti. Efendimizin evinde misafiri gereği gibi ağırlayabilecek bir şey yoktu o an. Efendimiz benimle bir Yahudi'ye bir haber gönderdi. Dedi ki, Allah Resulü Muhammed senden Recep ayının başına kadar kendine bir miktar un ödünç vermeni istiyor, haberini gönderiyor Efendimiz. Yahudi, tamam vereyim ama rehinsiz olmaz diyor. Bana bir teminat bedeli olarak bir rehin bırakın. Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldim ve Yahudinin dediğini kendisine haber verdim. Bunun üzerine Efendimiz, Allah'a yemin olsun ki ben göktekilerin de eminiyim, yerdekilerin de eminiyim. Şayet bana borç vermiş veya satmış olsaydı ona mutlaka söylediğim zaman da öderdim buyurdular. Onun yanından çıktığımda şu ayet işte nazil oldu. O kafirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz nimet ve servetlere göz dikme ayeti nazil oldu diyor. Gerçekten Efendimizin hayatı, kendi hayatı da çok zenginliklerle dolu bir hayat değil. Cenab-ı Hak onu elbette rızıklandırmış ama Resulullah Efendimiz sadece kendisinden ibaret değil onun hayatı. Ümmetini de evlatları gibi görüyor. Onların fakirliğiyle fakirleşiyor. Ve Müslümanların ilk dönemlerine baktığımız zaman çoğunun fakir, gerçekten muhtaç kimseler olduğunu da görüyoruz. Ve zaman zaman o fakirlik bir şekilde zenginlere ya da zenginliğe imrenme gibi bir duygu da oluşturmuş olabilir. Ama Cenab-ı Hak onu ikaz ediyor, teselli ediyor ve esas olması gereken duruşun ne olması lazım geldiğine işaret ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'in böyle zaman zaman yaşadığı bir takım muhtaçlık durumlarında sahabenin de Efendimiz'in arkadaşlarının da onun bu haline üzüldüğünü görüyoruz. Nitekim bir defasında Resulullah Efendimiz kaba bir hasır üzerinde istirahat ediyorlardı. O hasırın mübarek vücudunda izler bıraktığı da oluyordu. Bunu gören Hazreti Ömer bir gün ağlayarak şöyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a: "Ya Resulallah, krallar yumuşak kuş tüyü yataklarda yatarken sen böyle kaba hasırlarda yatıyorsun. Halbuki sen Allah'ın Resulüsün ve rahat bir hayata onlardan çok daha layıksın." Allah Resulü Efendimiz Ömer'e bakıyor ve diyor ki: "Ömer, dünya hayatının onların, ahiret nimetlerinin bizim olmasını istemez misin?" İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda hem kendi gönlünü hem de sahabesinin gönlünü inşa ediyor ve hayata nasıl bakmaları gerektiğini onlara öğretiyordu. Ahiret nimetleri yanında dünya nimetleri esasen çok az bir istifade edilecek nimetler. Evet, Yüce Rabbimizden hem dünyadaki nimetlerini isteriz hem de ahiretin yüce nimetlerini. Ancak diyelim imtihan kastıyla nimetlerimiz kısıldığı zaman, azaldığı zaman, o zaman da ahiret nimetlerini her zaman gözümüzde ve gönlümüzde tutarak dünyayı kendimize zindan etmememiz gerekiyor. Bunu öğretiyor ayetler. Her bir ayet esasen bizi terbiye ediyor. Ve ayet devam ediyor. İşte müminlere karşı kanatlarını ger, onları koru, kolla, sen onlar üzerine yoğunlaş. Ve kul inni enen nezirul mübin, ve de ki ben apaçık bir uyarıcıyım de. Evet, ben apaçık bir uyarıcıyım. Sizleri gafletten uyarıyorum. Bir ahiret gibi bir gelecek sizi bekliyor diye uyarıyorum. Ve bunu apaçık yapıyorum. Delillerle yapıyorum. Kendi kafamdan yapmıyorum. Kendi nefsim öyle istediği için hevamdan, arzularımdan bunu söylemiyorum. Bunu Rabbimden gelen bir ilimle söylüyorum. Bir bilgiye dayanarak söylüyorum. Sen bunu böyle söyle ey Nebi-i Ekrem. Kime söyle bunu? Hem kafirlere söyle, hem etrafındaki müminlere söyle. Kema enzelna alel muktesimin. Yine nitekim o taksim edicilerin tepesine kendilerini sakındırdığın azabı indirmiştik. Bu taksim ediciler, muktesimin, kısım kısım ayıranlar manası veriliyor. Biz onların üzerine indirdik, azabı indirdik. İşte nasıl böyle kısım kısım ayıranlara biz azap indirmişsek yine indiririz böyle Kur'an'ı da kısım kısım ayıranların başına indiririz belayı. Onun için ayaklarını denk alsınlar anlamında bir uyarı. Burada muktesimin ifadesi, o kısım kısım ayıranlardan maksadın tefsirlerimizde Yahudiler ve Hristiyanlar, kendilerine kitap verilenler olduğu ifade edilir. Bu şu anlama geliyor: kısım kısım ayırmak ne demek? Onlara Tevrat indirilmiş Yahudilere, İncil indirilmiş Hristiyanlara. Onlar kitabın bir kısmını kabul etmişler, iman etmişler, bir kısmını kabul etmemişler. Ya tahrif etmişler, ya görmezden gelmişler, ya ilgilenmemişler. böyle bir Allah'ın ayetlerini parçalamışlar, kitaplarını parçalamışlar. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamışlar ya da inanmamış muamelesi yapmışlar. Ve bunlar üzerine bir şekilde azap inmiş, bir şekilde gazap inmiş, ilahi gazap inmiş. Ve hemen peşinden gelen ayette اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ اِذْغ۪ينَ bu kısım kısım yapanlar Kur'an'ı da kısım kısım cüz cüz eylemişler. Yani bu Yahudi ve Hristiyanlar da o dönemdeki özellikle o dönemdekiler Kur'an'ın demişler şu bize ait tamam şu doğru şu yanlış efendim şunu kabul edebiliriz şunu kabul etmeyiz anlamında Kur'an'ı böyle parça parça adeta etmişler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama indirilen kelam-ı kadimi bir bütün halinde değil de keyiflerine uyduğu şekilde, işlerine geldiği şekilde kabul etmeye meyletmişler. Yine bu taksim edicilerden maksat olarak Ra'd suresi 36. ayette geçtiği üzere hoşlarına giden bir kısmına inanıp bir kısmını da inkar etmek şeklinde Kur'an'ı parça parça etmek isteyen ve kendi işlerinde de muhtelif kısımlara ayrılmış bulunan herkes bunun içine dahildir demişler. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ı özellikle günümüzde de görüyoruz. Ne yapıyorlar? Yani sadece Yahudi ve Hristiyanlar değil, Kur'an'a bakış açıları ya da Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarına yaklaşımları böyle kısım kısım olmuş da Kur'an'a inananlar böyle olmamış anlamına da gelmiyor. İşte Kur'an'a inananlar arasında da böyle Kur'an'ı taksimata ayıran, adeta kısım kısım ayıran gruplar ortaya çıkmış. Ne yapmışlar? Bir kısmı demiş ki tamam Kur'an'ın ibadet ve ahlaka dair hükümlerini alalım ama hayata dair, muamelata dair mesela cezai müeyyidelerini almayalım demişler. İşte Kur'an'ın hükümleri tarihseldir demişler. Biz bunlar bugüne hitap etmiyor demişler. Yani bu şekilde Kur'an'a parçacı bir yaklaşımla yani ya da parçalayıcı yaklaşımla cüz cüz adeta onu ayırarak, parçalara ayırarak şu kısmı tamam bugün de devam etsin ama şu kısımlar düne aitti onlar dünde kalsın diyerek böyle Kur'an'a da parçalayıcı bir bakış açısıyla yaklaşan kimseler de buradaki efendim tehdide dahildir demişlerdir alimler ki doğrusu da budur. Yani zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onlar Kur'an'ı parça parça diyor parçalara ayırıyorlar. Parçalara ayırıyorlar ve bu parçalara ayırmalarının neticesinde elbette ilahi gazaba düçar olacaklar. İlahi azaba düçar olacaklar bunlar. Mekke müşrikleri böyle yaptığı gibi kafirler böyle yaptığı gibi mümin topluluklarda da bu nevi insan türleri her zaman çıkıyor. Mümin insanlar da çıkıyor. Kur'an ayetlerinin tamamını kabul etmeyebiliyorlar. Bir kısmına inanıp bir kısmını tarihe gönderiyorlar. Yüce Rabbimiz böylesi kulların başlarına bir belanın ineceğine dikkat çekiyor. Ve feverabbike لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Rabbine and olsun ki onlara da biz mutlaka ve mutlaka onların hepsine soracağız buyuruyor. Yani Kur'an'ın niye parça parça ettiniz? Hangi ayetler size zor geldi de onları inkar ettiniz? Neye göre inkar ettiniz? Neye göre yok farz ettiniz? Onların her birine and olsun ki soracağız buyuruyor Cenab-ı Hak kıyamet gününde. Onlar böyle bir hesaba çekilecekler. Hem de ferden ferda hesaba çekilecekler. Hiç kimse bu hesabın dışında kalmayacak buyuruluyor ayette. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Buradaki ifade mutlaka ve mutlaka demek. Hiç kimse bu sorgudan, sualden muaf tutulmayacak. Özellikle Kur'an'ı parçaladılarsa işte şu hükümlerini kabul ederiz. Ama şu hükümlerini kabul etmeyiz gibi bir yola gittilerse onlara bu yaptıklarının hesabını mutlaka soracağız. Amma kânû yâmelûn. Yaptıkları her şeyden soracağız. Bu noktada bir takım insanlar Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeme noktasında bir takım faaliyetlerin içine giriyorlar. Burada yâmelûn buyurduğuna göre Yüce Rabbimiz bir faaliyetin içinde bunlar. Bazen bakıyorsunuz bu faaliyetler ilmi faaliyet olarak görünüyor. Diyelim Kur'an'ın tarihselliğini ispat noktasında adeta bazı ayetlerinin artık günümüzde geçerliliğini yitirdiğini söyleme babında mesela sempozyum yapıyorsunuz veya bir panel veya bir konferans veya bir seminer yapıyorsunuz, bir ders işliyorsunuz. Bunlar da yaptığınız şeylerdir ve bunlardan da mutlaka sorulacaksınız. Siz bu sempozyumu niye yaptınız? Kur'an'ın hangi hükmünü efendim rafa kaldırmak için böyle bir yola girdiniz? Bunlardan mutlaka sorulacaksınız anlamında çok ciddi bir tehdit içeriyor bu ayeti kerimeler. Rabbimizden niyazımız, katından indirilen her bir ayete yakini bir şekilde, kesin bir şekilde iman etme nimetini bizlere lütfeylesin. Ve her bir ayetin kıymetini doğru değerlendirmeyi, anlamayı ve hayatımıza taşımayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. İnsan ve cin şeytanlarından gelen vesveselerle Allah'ın ayetleri üzerinde şunları bugün kabul ederiz, şunları kabul etmeyiz gibi bir yanlışa düşmekten de bizi muhafaza buyurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz efendim. Fasta bima tu'mer ve a'riz anil müşrikin. Ey Nebiyye Ekrem, sen emrolunduğun şeyi açıkla. Hem de onların adeta başlarını çatlatırcasına açıkla. Sana düşen emrolunduğun şeyi apaçık ortaya koymak. Ve a'riz anil müşrikin ve Allah'a ortak koşan müşriklerden de yüz çevir. Onlara çok böyle üzerlerine gitmenin bir anlamı yok. Tebliğini yap, Rabbinden sana geleni açıkla, beyan et. Kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse sen yoluna devam et. Onları çok da ciddiye alma. Ciddiye alıp kendini hüzne boğma. İnna kefeynâkel müstehzi'in. Biz o alaycılara karşı sana kafiyiz. Tabii bütün peygamberler öncelikle kavimleri tarafından alayla da karşılanmışlar. Kimisi onları yalanlamış, kimisi onlara kahin demiş, kimisi efendim mecnun demiş, kimisi daha başka şekilde onlarla alay etmişler, gülüp geçmişler, aldırmamışlar, söylediği sözlere dikkat kesilmemiş, tam aksine onun söylediği hakikatlerle alay etmişler, peygamberlerle alay etmişler, onları küçük düşürmeye çalışmışlar. Nitekim aynı hadise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da yapılmış. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, onlara karşı, o alaycılara karşı biz sana kafiyiz. Biz sana kafiyiz. Sakın ola ki onların yaptıkları karşılığında cezasız bırakılacağını zannetme. Onlar alaylarıyla baş başa kalmayacaklar. Onların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Ve sen bugün belki tek olarak, belki etrafındaki 3-5 mümin olarak o alaycılara karşı mukavemet edemiyor olabilirsin. Ama biz sana kafiyiz. Madem ki biz varız senin arkanda, o zaman sen o alaycılara karşı asla kendini küçük düşmüş bir konumda görme. Sen güçlüsün, sonunda kazanacak olan sensin. Zira biz seni destekliyoruz diyor Cenab-ı Hak. İnna kefeynâkel müstehzi'in. Ki o istihza edenler, اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Onlar Allah'la beraber bir takım ilahlar, ilah uyduruyorlar. Allah'ın yanında bir takım başka tanrılar oluşturuyorlar ve böylece müşrik oluyorlar. Böylece şirke düşüyorlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ama ileride bilecek onlar. İleride görecekler yaptıklarının ne büyük yanlış olduğunu, ne büyük bir kötülüğün, ne büyük bir cezanın kendilerini bekleyeceğini görecekler ve bilecekler. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Andolsun biz onların söylediği sözlerden dolayı senin sadrının, göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Çok iyi biliyoruz ey Habibim. Onların sözlerinden dolayı senin sadrın daralıyor. Bu sözler peygamberin şahsına karşı söylenen sözlerden dolayı peygamber aleyhissalatü vesselamın sadrı daralmış olabilir diyor müfessirlerimiz. Allah'tan gelen vahiy hakkında söylediklerinden dolayı Hazreti Peygamber'in içi daralıyor. Veya Allah hakkında söylediklerinden dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselamın gönlü daralıyor. Biz bu gönül daralmasını biliyoruz ey Nebi Zişan. Bu da tabiidir. İnsanız, insan olarak da bize karşı haksız sözlerden yüreğimiz daralır. Doğrulara karşı insanların böyle cüretkar bir tutum takınmaları bizim sadrımızı daraltır, içimizi acıtır. Bir şekilde darlanırız, huzursuz oluruz. Niye böyle oluyor soruları olur ama Yüce Rabbimiz buyuruyor ki biz bunun farkındayız. Seni biliyoruz, sadrın daralıyor ama senin yapacağın bir şey var bunlar karşılığında. Ne yapacaksın? Fesebbih bihamdi rabbike ve küm mines sacidin. Sen her söze cevap vermek durumunda değilsin. Her söz senin yüreğini daraltmamalı. Sen buna karşılık Rabbini hamdinle, Rabbine hamdle tesbih et. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim diyerek hem sözlü olarak Rabbine karşı böyle bir tesbihin olsun. Bu tesbih demek ki Resulullah'ın daralan gönlünü genişleten bir tesbih. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da nasıl vezkur rabbeke emirleri var, Rabbini zikret emirleri var. Aynı şekilde fesebbih bihamdi rabbike emirleri de çok. Yani hamd ile Rabbini tesbih et. Esasen bu tesbihin sırrını bilmiyoruz. Belki insan hangi şeyden olursa olsun, özellikle etrafında kendisi hakkında bir takım ileri geri konuşmalar oluyor ve bunlardan da daralıyor, sıkılıyorsa, o insanın Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim diyerek belki böyle bir tesbihata yönelmesi onu çok büyük bir oranda huzura gark edecek ve onun Rabbi ile bağını daha nitelikli hale getirecek. Belki de bu tesbih sayesinde Cenab-ı Hak onu o tür bir takım laflardan, sözlerden koruyacak, kollayacak. Ya onun gönlünde onları değersiz hale getirecek veya böylesi söyleyen insanların dilini Cenab-ı Hak bir şekilde adeta kesecek. Yani onlar artık konuşmayacaklar ve böylesi bir eziyetten Cenab-ı Hak onları korumuş olacak. Ve küm mines sacidin, ve sen yine secde edenlerden ol. Yani secde edenlerle beraber ol. Sanki bu tür sadır daralmasına, gönül daralmasına Rabbimizin iki reçetesi diyebiliriz buna. Bir, böylesi zamanlarda secdeyle buluşmak. Çünkü Cenab-ı Hak kendisinden yardımın namazla ve sabırla istenmesini de beyan buyuruyor. Kulun da Rabbine en yakın olduğu an secde anı olduğu için Rabbine yakın olan kula hüzün erişmez diyebiliriz. Allah onu korkulardan emin kılar. Çünkü Rabbimiz kendisine yakın olanın yakınıdır. Velisidir, Mevlasıdır. O ne güzel Mevladır. Hem tesbihat, işte biri, hem secde edenlerden olmak, bazı müfessirlerimiz derler ki secde edenlerin arasına karışarak onlarla beraber secdenin için secdelerde olmak da işaret edilmiştir buyuruyorlar. Sadece tek başına secde etmek de elbette güzel ama secde edenlerin yanında olmak, secde edenlerle beraber secdelerde buluşmak, bu tür hüzünleri, bu tür sıkıntıları ortadan kaldıran en önemli ilaçlardan birisi, tedavilerden birisi, bir de tesbih. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim demek. Bu sadece sözlü tesbih olabildiği gibi yine müfessirlerimiz, bu tesbihin şuuruna varmak, Yani Cenab-ı Hakk'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğu, onun bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu, onun her şeye kadir olduğu inancını yüreğinde daima canlı tutmak anlamı da vermişlerdir. Fesebbih bihamdi rabbik. O tesbihin içinde ama hamd da olmalı deniyor. Çünkü ayette çok açık bu. Rabbini hamd ederek tesbih et. Ona daima hamdini, senanı, övgünü arz et Rabbine. Ve'abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ve sana ölüm gelene kadar, sana o kesin gerçek gelene kadar, ki kimsenin kaçamayacağı, kainattaki en büyük gerçeklerden birisi olan o ölüm gerçeği sana gelene kadar Rabbine kulluğu sen asla terk etme. O kulluk üzere ol. Rabbinin kulu olmaya son nefesine kadar devam et. Başkasının kulu olma. Rabbinin kulu ol. Ve bu kulluğu önemse ve bunu bir müddet ömrünün bir kısmında değil, ömrünün tamamına yay. Hem de son nefesine kadar devam etsin bu kulluk buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet efendim, Hicr suresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımız Zat-ı Uluhiyetine en güzel kul olabilmek için son nefese kadar bizim içimize güçlü niyetler, azimler, efendim şevkler, iştiyaklar nasip ve müyesser eylemesidir. Ondan niyazımız budur. O bizim ne güzel Mevlamızdır. Bizleri de Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetine ni'mel abd diye buyurduğu ne güzel kullar zümresine bizleri de dahil eylesin. Bizi de o güzel kulların safında eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.